Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Muhterem Adem Saraç'la yapılan mülakatı aktaracağız. Peygamberimizin Yahudi siyaseti asla benzememek ve güçlendirmemek başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Yahudilerle ilişkisi hakkında genel olarak neler söylersiniz? Söze başlarken bir kavramın yazılış şeklini değiştirmeyi önererek başlamak istiyorum. Ki o da Yahudi kelimesidir. Ben bütün çalışmalarımda olduğu gibi özellikle siyer ve İslam tarihi alanındaki bütün yazılarımda Yahudi kelimesinin ilk harfini özellikle ve ısrarla küçük yazıyor, böylece o hainleri özel olmaktan çıkarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Hain ve katil Yahudiler bunu hak etmiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam genel anlamda bütün insanlarla çok güzel bir iletişim içinde olduğu gibi aynı zamanda çok güzel bir münasebet içindeydi. Mekke dönemi safhasında bile Yahudiler hakkında da çokça vahiy geldiğine baktığımızda daha ilk dönemlerden itibaren Kur'an, İslam ve Resulullah'ı ciddi bir takibat altına aldıklarını görüyoruz. Mekke müşrik heyetinin Medine'ye gidip Yahudilere danışmaları, onların da meşhur 3 soruyu sorarak onu halkının gözü önünde bitirmeyi önerdiklerini hepimiz biliyoruz. Medine'ye hicretle başlayan yeni süreçte Resulullah Aleyhisselam'ın hazırladığı ve bu şekilde derli toplu dünyanın ilk yazılı anayasası diyebileceğimiz Medine vesikası bu iletişim ve münasebetin en güzel örneğidir. Bunca entrika, ikiyüzlülük ve ihanetlerine rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam bütün herkesle olduğu gibi Yahudilerle de güzel bir ilişki içindeydi. Ama onlara asla taviz vermediği gibi böyle bir şeye de müsaade etmemişti. Siyer nasıl bir Yahudi portresi çizer? Siyer ya da genel anlamda İslam tarihi Yahudi portresini çok net hatlarla çizer. Bu konuda ilk sözü her zamanki gibi ayet ve hadisler söyler. Kur'an ve sünnet bütün her şeyimizin kaynağı olduğu gibi siyerin de ilk kaynağıdır. Kur'an ve sünnet ne diyorsa siyer de onu diyor yani. Takdir edersiniz ki Yahudiler hakkında oldukça çok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Sadece bir örnek bile onların karakterlerini ortaya koyması açısından yeterlidir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Yahudi ve Hristiyanlar, onu, Resulullah'ı, kendi oğullarını tanıdıkları gibi yakından tanırlar. Buna rağmen yine de içlerinden bir grup bile bile hakkı, gerçeği gizlerler. Hadis-i şerif biraz uzunca olduğu için sadece tercüme ederek şu örneği verelim. Resulullah aleyhisselam daha Kuba'ya yeni varmıştı ki Yahudi liderleri kılık değiştirerek gelip ona yakından bakmışlar, anlattıklarını dinlemişler, sonra dönüp toplantı üzerine toplantı yapmışlardı. Çok kısa ifadeyle, o mudur? Evet odur. Ne yapacağız peki? Biz bizden olmayan bir elçiyi kabul etmeyiz. Onu reddedeceğiz ve bütün gücümüzle ona karşı geleceğiz. İşte Yahudi tavrıyla portresi buydu. Bile bile inkar ve şiddetli düşmanlık. Peygamber Efendimizin Yahudilere yönelik özel bir siyaseti var mıydı? Peygamberimiz Aleyhisselam birilerini kazanmak için onlara asla yaranmazdı. Yakınlık kurup anlayış göstermek ayrıdır, onları kazanma adına hüküm ve amellerde taviz vermek ayrı. Önce bunu çok iyi anlamak gerekir. Medine vesikası diye meşhur olan o büyük yapılanma ifadeleri içinde Yahudi kabileleri de bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. Burada çok açık ve net bir şekilde Yahudilerin de diğer topluluklar gibi itaat ve uyum içinde olmaları sağlanmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın Yahudilere yönelik en meşhur siyaseti bu belgedir. Bu büyük başarının nasıl sağlandığı konusunda siyer alimleri yetersiz kalıyorlar. Ve bu ancak Resulullah Aleyhisselam'ın mucizelerinden biri olsa gerektir diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Yahudilerle mücadelesinden hem o günler ve hem de bu günler için ne tür dersler çıkartılabilir? Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam karşıtı olan her şeyle ciddi bir teyakkuz ve mücadele halinde olmuştur. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu düşman gün gelir Yahudi, gün gelir Hristiyan, gün gelir münafık, gün gelir başka bir şer odağı olur. Hayatının hiçbir gününde rehavete müsaade etmeyen Resulullah Aleyhisselam, sevgili ashabını da sürekli canlı tutmuştur. Hangi dönemde ve kimlerle mücadele içinde olursak olalım, peygamber ve ashabı bizim için en güzel örnektir. Yüce Allah bunu emrediyor zaten. Ayrıntıya girmeden vereceğimiz örnekler yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden pek örneklere girmiyorum. Ama şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam, Yahudiler ve diğer şer güçlere karşı tutum ve davranışlarla hangi cezayı hak etmişlerse onu mutlaka uyguluyordu. Yeri geldiğinde Yahudileri Medine'den sürüp çıkardığı gibi, yeri geldiğinde gidip beldelerini de fethediyordu. Bulundukları yerde ceza verdiği gibi küçük bir seriye gönderip infaz da ediyordu. Bütün bunların yanında sürekli devam eden asıl mücadele, hiçbir yönden Yahudilere benzememek ve onları güçlendirecek her şeyden uzak durmaktı. Şer odaklarını besleyen damarlar kesilmedikçe şerlerin şerleri bütün dünyaya yayılır. Bu o gün böyleydi, görüp yaşıyoruz ki bugün de böyledir. Yahudi, Yahudiydi çünkü. Yahudi, Yahudiliği yapar. Bugün Yahudilerle mücadelede siyer ya da genel anlamda İslam tarihinin sunduğu yöntemler nelerdir? O günkü Yahudiler Resulullah Aleyhisselam'ı çok iyi tanıdıkları halde onu bile bile inatla, ısrarla ve isyanla reddedip risaletini kabul etmediklerini biliyoruz. Onların bu olumsuz ve tutarsız davranışları sebebiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashab-ı kiramın Yahudilere karşı nasıl bir iletişim ve duruş sergilediklerini görüp anlayarak onlara yönelik aynı tavrı takınmamız gerektiği apaçık ortadadır. Bu anlaşılmadan Yahudilerle mücadele yöntemi ortaya konamayacaktır. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarında olduğu gibi fıkhü sire, tefsir ve hadis kaynaklarıyla fıkıh kaynaklarında da bu konu oldukça ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Mücadeleye kendimiz ve ailemiz başta olmak üzere en yakınlarımızdan başlayacağız. Her şeyden önce Yahudilere asla benzemeyeceğiz. Onları ekonomik, siyasal ve sosyal ya da başka yol ve yöntemlerle destekleyecek en küçük bir yönelimde bulunmayacağız. Onların mallarını almayacak ve satmayacağız. Onların mallarını alıp satanları uyaracak uyarılarımıza rağmen yine de Yahudi mallarını alıp satarlarsa ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Kaynaklarımız Yahudilerin en azılı İslam düşmanları olduklarını her yönüyle ve çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamaya çalışarak Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashab-ı kiramı örnek alıp bunca kaynaklarımızın gösterdiği yoldan gitmezsek ucuz bir duruşta daha çok kınayıp dururuz böyle. Örnek alınacak temel mesaj budur. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için üsve-i hasene, en güzel bir örnek davranış vardır. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler, ananlar için. Yol belli, yöntem belli, yolcu belli, yolcu yolunda gerek. Ve selam. Muhterem Adem Saraç'la gerçekleştirilen Peygamberimizin Yahudi siyaseti asla benzememek ve güçlendirmemek başlıklı mülakatı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bu yazının devamında bir hadis bir edep bölümünde yer alan yazıyla birlikteliğimize devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara öncelikle siz selam vermeyin. yolda onlardan biriyle karşılaştığınız zaman eziyet etmemek şartıyla onları yolun kenarından yürümeye zorlayınız. Açıklamalar: Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap olarak adlandırılır. Kitap ehlinden olan kafirlerle hiçbir kitaba inanmayan müşriklere karşı gösterilecek muamelede farklılıklar vardır. İslam hukukçuları çeşitli muamelat bahislerinde ehli kitabın hukukunun neler olduğunu enine boyuna ele alır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabul ettiği ve tarih boyunca uygulana gelen şekli esas alacak olursak, Müslümanların kitap ehline ilk olarak selam vermeleri caiz görülmemiştir. Çünkü selam, daha önce belirtildiği gibi bir sevginin, dostluğun ve kardeşliğin ifadesinden ibarettir. Yahudi ve Hristiyanların Allah'a, Resulüne ve inananlara dost olmadıkları gayet açık bir hakikattir. Şu ayeti kerimede bu gerçeği perçinleyici niteliktedir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsin. Ehli kitaba selam vermek, onları saygı değer, sevgiye ve dostluğa layık görmek anlamına gelir ki bu caiz olmaz. Onları yolun kenarından yürümeye zorlamaksa yolun dar olması halinde kendilerine bir saygı ve tazim ifadesi olarak yol vermemek anlamına gelir. Fakat geniş olan ve geçilmesinde bir sıkıntı olmayan yollarda böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca onları dar yolda kenara sıkıştırmak, herhangi bir çukura düşmelerine vesile olmak veya bir duvara sıkıştırmak ya da onlara caiz olmayacak tarzda sıkıntı ve zarar vermek anlamlarına da gelmez. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Ehli kitaptan olanlarla karşılaştıklarında Müslümanların onlara önce selam vermeleri caiz değildir. 2. Selam, sevginin, dostluğun, din kardeşliğinin belirtisidir. Bu sebeple kitap ehlini böyle görmek caiz olmayıp haramdır. 3. İzzet ve şeref müminlere ait olduğundan kafirleri böyle görmek İslam'ın vakarına aykırıdır. 4. Yol darsa ve geçerken birinin kenara çekilmesi gerekiyorsa gayrimüslim olanlar kenara çekilmeye zorlanırlar. 5. Sertlik göstermeye ihtiyaç olmadıkça gayrimüslim de olsa insanlara rıfk, sabır ve nezaketle muamele etmek esastır. Ve değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı "Müminler Mağlup Olmazlar" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda çok şehit verdiler. Bu hal onları çok üzdü. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminlere şu teselliyi verdi: Uhud'daki mağlubiyetten dolayı gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Ayetten anlaşıldığına göre müminler muzafferiyet halinde olduğu gibi mağlubiyet durumunda da inançlarını kaybetmemek şartıyla üstündürler. Zira Müslüman her durumda kazançlıdır. O hak yolunda öldürülürse şehit olur, sonsuz hayata kavuşur. Kalırsa gazi olur, dinini dünyaya hakim kılmanın huzurunu yaşar. Geçici bir mağlubiyet yaşadığında da bu yenilginin altında ezilip kalmaz. Hemen kendini toparlar ve sabırla mücadeleye kaldığı yerden devam eder. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusunun neredeyse onda birini kaybetmişti. 70 şehit ve pek çok yaralı vardı. Sahada kısmi zafer kazanan müşrikler Mekke'ye geri dönmekten vazgeçip Medine'ye saldırmayı ve tüm Müslümanları yok etmeyi planladılar. Yorgun ve yaralı sahabenin hemen toparlanıp bu tehlikeyi savuşturması gerekiyordu. Uhud Harbi zor şartlar altında Müslümanların nasıl davranması gerektiğine dair derslerle doludur. Sahabenin Peygamber Efendimiz'i korumadaki sebatı, düşmanın ardı arkası gelmeyen saldırılarına karşı verdiği amansız mücadele tarihe altın harflerle yazılmıştır. Mesela sahabeden İbn Nadr radıyallahu anh düşmanlara karşı öyle cihad etti ki şehit olduğunda vücudunda 80 kadar yara vardı. Aynı şekilde Sa'd bin Rebi de mızrak yaralarıyla delik deşik olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Mesleme'yi onu aramak için gönderdi. Birkaç kere ya Sa'd diye hitap ettiyse de bir cevap alamadı. Beni sana Allah Resulü gönderdi ey Sa'd deyince zayıf bir ses ben ölüler arasındayım diye cevap verdi. Son anlarını yaşayan Sa'd bin Rebi zorlukla gözünü açtı ve Muhammed bin Mesleme'ye Resulullah'a benim selamımı ulaştır ve söyle ki ben cennetin kokusunu duyuyorum. Kavmime de selam söyle ve de ki kirpiklerimiz kımıldadıkça peygamberinize yardım hususunda Allah katında mazur sayılmazsınız. Bu vasiyet kendine ulaşınca Allah Resulü ya Rab Sa'd bin Rebi'den razı ol diye dua etti. Şüphesiz Uhud Harbi'nde Müslümanların en büyük kaybı Allah'ın arslanı, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Hamza olmuştur. Uhud denilince akla ilk gelen bu bahadır sahabidir. Müşrikler bu kahraman sahabiye o kadar kinlenmişti ki Hint onun ciğerini ağzına alıp çiğnemiş, onun ve diğer şehit sahabilerin kulak ve burunlarından müşrik kadınlar kendilerine kolyeler yapmışlardı. Netice olarak Uhud'da şehit düşen sahabenin tümü canları pahasına Hakk'a verdikleri sözden dönmemişlerdir. Yüce Rabbimiz bu sahabenin zor zamandaki sabır ve sebatına şu ayeti kerimeyle şahitlik etmiştir. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da sırasını beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bu yüksek kahramanlık ve sabır örnekleri, hamdolsun ki ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar ayrılmaz vasfı olmuştur. Gerçek müminler hiçbir şartta olumsuzluklara teslim olmamışlar, imanları, tevekkülleri ve sabırlarıyla düştükleri yerden tekrar kalkmışlardır. Peygamber Efendimiz müminlerin bu güzel özelliğini şu hadisi şerifle haber vermiştir. Ümmetim mübarek bir ümmettir. Evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir bilinmez. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh müminlerin bazen galip bazen de mağlup olmalarının sırrını şu şekilde açıklar. Eğer müminler tüm harpleri kazansalardı, İnsanlar menfaati icabı İslam'a girmeye mecbur kalır, bunların çoğu da münafık olurdu. Halbuki müminler bazen savaşlarda yenildiği için münafıklar kendilerini belli etmekten çekinmemişlerdir. İkinci olarak müminlerin yüksek mertebelere ulaşabilmeleri, onların sıkıntı ve eziyet çekmelerine, sabredip şehit olmalarına bağlıdır. Ayrıca insan mağlubiyet esasında kulluğunu, acziyetini daha çok hisseder ve Rabbine tüm kalbiyle sığınır. Bu sebeple müminler mağlup olunca aşırı üzüntüye düşmemeli, cesaret ve kararlılıklarını kaybetmemelidir. Zira Allah Teala zaferi bazen müminlere, bazen de kafirlere verecektir. Bir fark da ki müminlerin çektiği eziyetler boşa gitmeyecektir. Nitekim şu ayet bu meseleyi şöyle açıklar. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Sufilere göre mümin her daim uyanık olmalı. Mümkün olduğunda hak yolunda cihada fiilen değilse kalben katılmalıdır. Bunun da en azı küfre, küfrün adetlerine, hukukuna, kısacası onların hayat tarzına karşı durmaktır. Bu bağlamda İmam-ı Rabbani'nin bizlere yaptığı şu uyarı ne kadar yerindedir. İmanı gerçek anlamda elde edebilmek için küfürden uzak durmak gerekir. Bunun en alt seviyesi küfürden kalben uzak durmak, en üst düzeyi de hem kalben hem de bedenen uzak olmaktır. uzak durmak, Hak Teâlâ'nın düşmanlarına düşmanlık beslemekten ibarettir. Bu ister zarar vermelerinden korktuğunda kalben yapılmış olsun, isterse de zarar vermeleri korkusu olmadığında hem kalben hem de bedenen yapılmış olsun. Şu ayet-i kerime bu manayı desteklemektedir. Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara katı ol. Değerli dinleyenlerimiz, Süleyman Derin imzalı "Müminler Mağlup Olmazlar" başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazının içerisinde külli boykot başlıklı bir küçük açıklama var. Onu da paylaşarak devam edelim. Gazeli müminler canlarını hiçe sayarak İslam'ın şerefini korurken bizlerin duyarsız kalması, onların katline katkı veren yerlerde yemek yiyip kahve içmesi gayretullah'a dokunur. Batı alemi topyekun cani İsrail'in arkasında dururken, onlara en gelişmiş silahları verirken bizim küçük bir fedakarlık bile yapamayışımız ne büyük bir talihsizliktir. Allah korusun, böyle yapmaya devam edersek bugün onları yakan ateş yarın da bizi yakar. Bu sebeple müminler olarak yeni bir cihat seferberliği yapmalı, insanımızı, gençlerimizi şehadet aşkıyla yetiştirmeliyiz. Bu hususta Allah Resulü'nün sahabesinde, kahraman ecdadımızın hayatında ve son olarak da Gazze'li müminlerin cihadında muhtaç olduğumuz her tür kahramanlık, cesaret, fedakarlık, iman ve teslimiyet dersleri fazlasıyla vardır. Bu hususta Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun muhtelif gazveler hakkındaki kitaplarıyla Musa Topbaş Üstadımızın İslam Kahramanları eserleri tam bir cihat mektebi gibidir. Ne mutlu canı, malı ve her şeyiyle hak yoluna baş koyan mücahitlere. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak bir ayet, 1001 ders başlıklı yazıyı aktaracağız Altınoluk Dergisi'nden ve programımızı nihayet erdireceğiz. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, "Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir," dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, "Bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok," dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, "Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir," dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, "Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et," diye niyazda bulundular. Hepimiz dünya nehrinden ne kadar içip içmeyeceğimizle imtihan olunuyoruz. Kana kana içmek isteyen içebilir ama içen bilecek ki onun Allah ve Resulünün yanında yeri yoktur. Allah'ın ve Resulünün yanında olmak isteyen elinin yettiği kadarıyla iktifa edecek. Dünyadan nasibimiz hırsımızın değil, elimizin yettiği kadardır. Allah, herkesin elinin yettiği rızkına ve nasibine göre farklılaştırmıştır. Rızık takdir olunmuş, ihtirassa kifayetsiz kılınmıştır. İnsan ya elinin yettiğine razı olacak ya da kifayetsiz muhteris olacaktır. Kifayetsiz muhterisler çoktur. Elinin yettiğine razı olanlarsa azdır. Talut'un ordusunda bir rivayete göre 80 bin insan vardı. Bunlardan çoğu kendisine söyleneni dinlemedi ve o nehirden kana kana içti. Elinin yettiğine razı olanlar Bedir ashabı kadardı. 314 kişi. Onlar öyle yiğit erlerdi ki düşmanla karşılaştıklarında tıpkı nehirdeki gibi bir imtihanla karşı karşıya olduklarını anladılar. Derya gibi bir sudan kifayet miktarı istifade etmek bir imtihandı. Derya gibi düşman karşısında sebat etmek de bir imtihandı. sarsılmadılar. Bildikleri iki hakikat vardı. Birincisi, nice az birlik vardı ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdi. İkincisi, Allah sabredenlerle beraberdi. Onlar azmettiler ve imtihanı verene sığındılar. Sabır, sebat ve zafer istediler. Allah da onları yalnız bırakmadı. Hazreti Davud gibi bir Allah erini gönderdi. Onun basit bir araçla düşman ordusuna vurduğu darbe, zafere giden yolu açtı. Dünyaya karşı istina sahibi olmadan düşmana korku salmak mümkün değildir. Allah, güçlünün ve sayıca çok olanın değil, her fırsatta ve durumda kendisine sığınanların, sabır ve sebatla kendisinden yardım isteyenlerin yanındadır. Dünya hayatı bir imtihandan ibarettir. Oradaki nimetlerden kifayet miktarı istifade edebiliriz. Dünyaya tatmaya geldik, doymaya değil. Burada doyanın, burasıyla ferahlayanın ve tatmin olanın akıbeti, düşman karşısında zillete ve yenilgiye müstahak olmaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından bir ayet, bin bir ders başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.